Merhaba sevgili dostum. Kore'den, Seul'den sevgiler, selamlar. Bugün çok özel bir yerdeyim. Kore'de bir Ebru sanatçısının atölyesindeyim. Kore, Ebru ne alaka diyeceksiniz ama bunun cevabını bize Hikmet Kadir Bozok verecek. Merhaba Kadir Bey.
Merhaba.
Kadir Bey diyeceğim ama Kadir desem sıkıntı olur mu?
Çok da memnun olurum. Hatta merhaba dostum deseniz daha da güzel olur.
Tamamdır. O zaten şeyden, usulden merhaba sevgili dostum diye başlıyorum. Evet. Sen de bizim dostlarımızdansın.
Sağ olun.
Ben öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. Bir Seul gezisi, Kore gezisi projem vardı. Kadir bana mail attı. Burada bir Ebru atölyesi olduğundan bahsetti ve bana konu çok ilginç geldi. Ve sonrasında hikayesini kendinden dinleyince çok ilham verici olduğunu düşündüm ve bunu başka insanların da kesinlikle bilmesi gerektiğini düşündüm. Kadir, Hikmet Kadir Bozok kimdir? Bahseder misin bize biraz evet. Kendinden?
Kadir kimdir? Annesinin babasının biricik oğludur herhalde. Biricik oğlunu Kore'de şimdi böyle özlüyorlar. Kore'yi ben de artık burada yaşayan bir sanatçı olaraktan kendime hayat kurmaya çalışan, hayatta başarılı bir şekilde ilerlemeye çalışan bir Ebru sanatçısı diyebiliriz.
Hı hı. Evet. Peki yani aslında Türkiye'de bunun imkanı daha fazlayken belki evet. De yani insanlar daha çok Ebru'yu tanıyor. Belki orada bazı yollar senin için daha kolay olabilecekken hangi rüzgar seni buraya attı? Evet. Ve daha öncesinde de bir Fransa deneyimin var. Bu gezmek, başka yerde yaşamak konusundan bahseder misin? Motivasyonun neydi yola çıkarken?
Evet. Ama bu çok doğru. Yani aslında Kadir kimdir noktasında benim kendimi tanımlayabileceğim tek bir kelime var. Kadir pişmanlığı olmayan bir insandır. Nasıl pişmanlığım yok? Yani ben bir şey yapmak istediğimde, çocukluğumdan beri de bu öyle söyleniyor. Bir şey yapmak istediğimde ne şekilde olursa olsun onu, o yolları kendim kurarak geldim. Yani Fransa'ya gitmek istedim. Fransa'ya gittim. Bir yıl boyunca Ebru öğrettim. O süreç içerisinde Kore'ye bir gönüllülük programıyla geldim. Ve dedim ki evet burası. Yani burası, burada ben var olmak istiyorum. Bundan sonrasında tabii ki ben Ebru'yu yaşayan, Ebru'yu öğreten bir insan olarak nasıl ben kendimi Kore'de bir yol çizebilirim diye düşündüm. Ebru tabii ki Türkiye'de Ebru'nun değerini, Ebru'nun kültürünü, tarihini anlatmaya gerek yok. Ama Kore'de ilk önce Ebru nedir? Ebru marbling'le farkı nedir? Ebru nasıl bir sanattır? Nasıl bir Türk sanatıdır? Bunları anlatmak yorucu olsa da aslında tek ve özel olmanın da bir değeri var. Yani o insanların Ebru ile tanıştığı o ilk ana şahitlik etmenin de kıymeti olduğunu düşünüyorum. Evet.
Zor olanı seçmekmiş gibi geliyor bana. Evet. Yani hani burada yaşamak, ya yani ben geldim birkaç gündür buradayım ve bana çok keyifli geliyor ama ben turist olarak bakıyorum.
Evet, evet.
Şimdi yabancı bir ülkede yaşamak birçok arkadaşımızın çok hevesi olsa, özellikle Kore'ye yönelik çok fazla ilgi var ama evet. Seninle konuşurken, diğer arkadaşlarla konuşurken birçok zorluğu da var. Ya Kadir neden zoru seçti?
İlk önce benim annemin sürekli anlattığı bir hikaye. Çocukken benim dışarı çıkmamı istiyor ve ben hayır evde durmak istiyorum diyor. Annem kapıyı açıyor, beni dışarı koyuyor ve kapıyı kapatıyor. Ve ben yarım saat boyunca ve kapıyı aç ben dışarı çıkmak istemiyorum derken annemin dediği gibi evden dışarı çıkmayan çocuk ülkeye gelmiyor oldu. Nasıl oldu bu iş? Bu tamamen herhalde çocukluğumda annemin bana git bak bakalım neymiş, git bak bakalım, sor bakalım neymiş diye beni böyle küçük cesaretlendirmeleri ve sonrasında ben bunu yapacağım dediğimde sürekli destekleyen bir ailenin içerisinde büyümenin büyük bir ben şansıyla herhalde bu durumlara geldim diye düşünüyorum. Şey var, ilk önce bir şey hayal ediyorsunuz. Hayal etmek çok güzel. Hayali hayata geçirmeye de niyetleniyorsunuz. Ama bunun için herhalde çok çalışmak, bir noktada pes etmemek. Herhalde bunu gerçeğe dönüştürmenin en önemli aşaması diye düşünüyorum. Çünkü yurt dışında yaşarken yurt dışında gezmeye gelmekle yaşamak çok farklı oluyor. Çünkü sayılı gün geçiyor diyoruz ya. Yani gezi de böyle bir şey. Geziyorsunuz ve en çok görülen yerleri görüyorsunuz. Küçük bir şey, yani tecrübe ediniyorsunuz. Ama o kültürün, farklı bir milletin, farklı bir dilin içerisinde yaşamak tabii ki çok da zorlayıcı olabiliyor. Özellikle bir sanatçı olarak, farklı bir sanatı yapan bir insan olarak bu toplumda yer edinmeye çalışmak daha da zor olabiliyor. Ben neden böyle bir zoru seçtim? Çünkü bu bana herhalde beni bu mutlu ediyordu. Hı-hı. Yani kendi branşım olarak üniversitede uluslararası ilişkiler, siyaset bilimini okudum ve çatışma çözümü benim çok ilgimi çekiyordu. Hı-hı. O dönemde. Çatışmaları çözmek. Ama sonrasında ben hani hep küçüklüğümden beri ola gelen sanat ilgisi ve sonra Ebru yolculuğunda şunu gördüm ki insanların iç çatışmalarında da diğer insanları yönelen o çatışmalarda da sanatın rengi çok büyük bir rol oynuyor. Bu Ebru'nun geçenlerde bir Koreli hanımefendiyle Ebru çalışırken kendisinin dediği gibi anın sanatı. Yani gerçekten o anın içerisinde siz nasıl var oluyorsunuz, onu nasıl yaşıyorsunuz? Sonradan kağıda çıkanın tabii ki sonuçlar güzel olabilir, kötü olabilir ama o anın paylaşımı Ebru'yu değerli kılan. O yüzden Kore'de de Ebru sanatını tanıtırken ve kendim bir sanatçı olarak var olurken Ebru'nun bu değerini anlatarak var olmaya çalışıyorum. Tabii ki çok zor. Çünkü her şeyi en baştan anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve tabii ki dünya bir network dünyası. Kore'de de bir yabancı olarak kendime yer edinmek, bulunmak ve bu sanatın değerini yaşatmak, başkalarından çıkarlı olarak da destek almadan var olabilmek herhalde biraz yorucu. Hı hı. Ama
burada bir şey soracağım Kadir. Buyurun. Yani sen dersler veriyorsun.
Evet.
Eserlerini satıyorsun. Evet. Geçimini bununla mı sağlıyorsun sadece?
Şöyle tabii ki özellikle bu pandemi süreci bu işi çok daha zorlaştırdı. İnsanların toplanması, kısıtlanması sonucunda. Benim birçok bileziğim vardı. İngilizce noktasında veya kitap yazarlığı noktasında, hikaye anlatıcılığı noktasında benim en çok geçimimi İngilizce dersler ve sanat eğitimi verme üzerinde ben geçiniyorum. Aynı zamanda Ebru ve Ebru'nun workshoplarıyla böyle bir hayatımı kurdum kendime.
Burada bizi dinleyen dostlara bir şey söylemek istiyorum. Yani dikkat ederseniz Kadir uluslararası ilişkiler mezunu ve bugün üzerinden mezuniyetinin yıllar geçmiş olmasına rağmen farklı bir alanda çalışıyor. Evet. Birçok insan kendi okulunun, üniversitesinin kendi kaderi olduğunu düşünüyor. Burada sanırım senin hikayende çok ders verici bir nokta var. Yani altın bileziğinin çok olması, kendi geçimini her şeyden sağlayabilmek derler ya, ekmeğini taştan çıkartır, taşı sıkar, suyunu çıkartır gibi bir mevzu var. Yani üniversiteniz, o anda yaptığınız iş ya da içinde bulunduğunuz koşullar kaderiniz değil. Yani sonrasında insan o anda, belki sen o anda uluslararası ilişkilerin kendi kaderin olduğunu düşünüyordun ve olay bambaşka bir yerlere geliyor. Yani Ebru sanatıyla beraber orada kendini buluyorsun. Belki 10 yıl sonra yazarlık diyorsun, İngilizce diyorsun, bambaşka bir alanda da seni göreceğiz. Her şey birbirine dönüşüyor bir sonraki level'da. Şunu sormak istiyorum Kadir. Şimdi şeyi çok merak ediyorum. Biraz Korelilerle benzediğimizi düşünüyorum. Ebru sanatına tepkileri nasıl? Nasıl yorumluyorlar?
Ebru ilk önce sanatın uluslararası bir yönü var. Yani uluslar ötesi bir yönü var. Renklerin. Fransa'da da aynıydı. Yani bu bir sanatı görünce bu bir suyun üzerinde bu renklerin olması ve onun bir anda kağıda yansıması çok sihirsel geliyor. Ama Kore'de tabii ki boşluğun güzelliği diye bir sanat anlayışı var. Hı hı. Yani boşluğun güzelliği. Şimdi biz burada baktığımızda Kore klasik sanatlarında da bunu görüyoruz. Türk klasik sanatlarında da bunu görüyoruz. Motif ve desenlerin farklı anlamlara bürünmesi. Yani bir Rönesans dönemi Batı resminden farklı olarak Ebru'yu Kore'de değerli kılan şeyler var. Çünkü Ebru'nun geleneksel Kore geleneksel resminde de Ebru'yla örtüşen, anlamlaşan derin bir felsefesinde uyum sağlıyor. Yani Kore'de benim çok sevdiğim boşluğun o güzelliği dedi. Bir boş sayfanın kenarındaki bir açan çiçek. Bu ortada büyük bir çiçekten çok daha değerli. Çünkü o çiçeğin oradaki varoluşu, o boşluğun içindesindeki güzelliği, işte Ebru'da da Koreliler bunu görüyor ve bu çok değerli diye düşünüyorum.
Ben de bunu fark ettim. Daha minimal bir bakış açıları var. Yani böyle kıyafetlerdeki desenlerde, giyim tarzlarında bile. Peki şunu sormak istiyorum. Kadir buraya geldi. Eminim yani şu an çok güzel bir ortam var. Arada görüntüler de gireceğiz. Karşımda bir pick-up var, bir sürü pilav var, eski Kore şarkıları. Çok güzel bir ambiyans burası. Kesinlikle zaten aşağı açıklamalar kısmına hem Kadir'in sosyal medya hesaplarını hem de atölyesinin adresini de bırakacağım. Yolunuz düşerse bir selam verirsiniz. Benim selamımla gelebilirsiniz.
Çok mutlu olurum.
Bir sürü atölye çalışması yapacak sonrasında. Ama şunu merak ediyorum. Şu anki kadar güzel değildi eminim her şey.
Evet.
Çok zorlandığın zamanlarda, yani yalnız hissettiğin zamanlarda eminim bu 7 yıldır Kore'de Kadir. Bu zaman dilimlerinde zorlandığında, geri dönmek istediğinde ne yaptın? Nasıl çözüm yolu buldu?
Gerçekten her sabah kalktığınızda zaten böyle bir duygu var. Ben doğru yerde miyim? Yani bunu hissediyorsunuz. Ben doğru bir şey mi yapıyorum? Şimdi büyük bir şehirde yaşıyorsunuz. Seul gerçekten dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Ama bir noktada çok düzenli, çok güvenli. Ve sonra şunu düşünüyorsunuz. Aslında insanlarla birlikte yaşamak da çok kolay bir şey değil. Ben şimdi İstanbul'da yaşıyor olsam acaba aynı keyfi alabilir miyim? Yani buranın Seul olması, buranın İstanbul olması neyi değiştiriyor? İşte bu noktada benim çabalarım herhalde biraz noktaya giriyor. Her zaman için ben Türkiye'de de Kore'de de selam vermeyi bırakmayan bir insanım. Merhaba, merhaba ben Kadir. Bu nedir? Nasıl? Ben Ebru yapıyorum. Bu herhalde bu 20'li yaşların bana verdiği bu enerji beni bu dönemlerde bir hayatta kalma başarısına dönüştürdü. Şu an baktığımda gün içerisindeki tabii ki büyük zorluklar yaşıyoruz. 30'lu yaşlarda olmanın zorluklarını tabii ki çok hissediyorum. Memleket özlemini, anne baba özlemini çok hissediyorum. Ama şöyle bir şey var. Şunu biliyorum, ben buraya her günümü çalışarak geldim. Çok da zordu. Şimdi dediniz ya branş değiştirme noktasında da bir şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani bizim dönemimiz 100 yıl dönemi. 100 yıl yaşayacağımızı düşünerek insanlar hayat kuruyor. Ve 20'li yaşlarda girdiğimiz o yolun sizi nasıl dönüştürdüğü tamamen toplumsal etkiyi ben göz ardı etmeyerekten şunu söylemek istiyorum. Bizim çabalarımız ve hayal etmemize bağlı. Yani ben buradaki zoru nasıl dönüştürdüm noktasında, evet yurt dışında yaşamak çok zor ama aynı zamanda bunun güzelliğini de bilmek gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Mesela kavga etmemek gerekiyor diye düşünüyorum.
Yani kavga etmemek, yaşamla kavga etmemek.
Yaşamla kavga etmemek gerekiyor. Tabii ki herkesin bir yaşam mücadelesi var ama mesela bir noktada ben mesela İstanbul'la veya Seul'de yaşadığımı sürekli kıyaslıyorum. İstanbul benim kendi ülkem ama Seul için düşündüğümde insanlar neden böyle yapıyor? Bunlar neden böyle? Gibi soruların ötesine geçiyorsunuz. Olay şuna dönüşüyor. Bunların yapmalarının bir sebebi var. Anlıyorsunuz. Ve ben tek bir vücutla, Kadir olarak, iki kolla bu kültürü, bu ülkeyi değiştiremeyeceğimi biliyorum. Bunun içerisinde kendimi de değerlerimle var olarak bir değer ortaya koymaya çalışıyorum. İşte beni vazgeçmekten herhalde hep bu ortaya çıkartıyor. Ve bir de şey var, yani kendim açısından söylüyorum, bana çok fazla güvenen insan var. O güvenen insanların yüzü gözü hürmetine diyoruz ya, gerçekten o güvenen insanların, ben diyorum ki ya evet şu an şu noktada zorda olabilirsin, zorlanıyor olabilirsin ama bu bir başkasının hayali. Bu senin hayalindi. Ve şu an sen bu hayali gerçekleştirdin ve şu an senin hakikaten olduğun yerde olmak isteyen insanlar da çok. İşte bu zoru anı dönüştürdüğünüzde, anı döndürebildiğinizde herhalde sonuç o güzel resim ortaya çıkıyor.
Senin söylediklerin bana çok ilham verdi. Mesela bizim psikoloji bölümünde şey derler, bazı insanlar, azımsanmayacak sayıda insanlar kendi psikolojik rahatsızlığını tedavi etmek için psikoloji okur derler. Şimdi öyle bir söz vardı. Evet. Şimdi yalnız ben şunu fark ediyorum. Bu insanlar yıllar geçse de bir sürü eğitimler alsa da o düzeltmeye çalıştıkları sorun orada kalıyor. Yani psikoloji okumak bir şekilde psikolojiyi düzeltmiyor. Evet. Şimdi yurt dışına çıkmak, orada bir yaşam kurmak da insanların bazı amaçları şu noktada olabiliyor. Ben şu anda huzursuzum, mutsuzum, kendimle barışık değilim, birçok sorunum var ve şurada hani bir eski Fransız şairin sözüydü sanırım. Her nerede değilsem orada mutlu olacakmışım gibi geliyor. Onun sözünde olduğu gibi gidince düzelecek, gidince daha iyi hissedeceğim. Ve senin orada söylediğin şeyi çok değerli buldum ben, yani savaşmamak. Eğer ben kendimle savaş halindeysem, dünyayla savaş halindeysem, İstanbul'da, Ankara'da, Bitlis'te de olsam, işte Cape Town'da da olsam, Seul'de de olsam, Londra'da da olsam her şey aynı şekilde devam ediyor. Yani burada hayatın getirdiğini kabullenmek gerekiyor biraz. Evet, hayat bana bunu verdi. Ben şimdi ne yapabilirim? Savaşmak değil, deneyimlemek, gözlemci olmak çok değerli. Şimdi şunu sormak istiyorum. Şu anda kaç? 32 yaşındasın.
Evet, 32, herhalde 30, Türk yaşı ile 32
Türk yaşı, yaşında. Kore yaşı diye bir ayrım var bu arada.
Ben artık vazgeçtim. 90'lıyım diyorum.
Yani. 90. Evet. Direkt daha kolay oluyor. Yani. Nedir bu Türk-Kore yaşı ayrımı?
Şimdi şöyle, Kore'de insanlar anne karnına düştüklerinden beri yaş almaya başlıyor. Yani anne karnında doğdukları an 1 yaşında doğmuş oluyorlar.
Burada ama şey de var. Sıfır kat yok. Birinci kat var. Evet, o evet, çağrıştırdı evet, evet, bana.
Yani bu çok kültürel bir şey zaten. Sadece Kore'de olan bir durum. Doğduğunuzda diyelim ki benim yeğenim gibi 31 Aralık'ta doğduğunuzda bir gün sonra 2 yaşına girmiş oluyorsunuz. Hı hı. Çünkü her yeni yılda herkes 1 yaş alıyor. Doğduğunuzda 1 yaşsınız. Bir günlükken bir anda 2 yıllığa dönmüş oluyorsunuz. Ama Kore'de bu durumdan vazgeçiyor artık yasal olarak.
Anladım. Evet. Şimdi 32 yaşındaki Kadir şu noktada aslında bir sürü de yaşam tecrübesi var. Türkiye, Fransa, 7 yıldır Kore, burada kendi atölyeni kurmuşsun. Evet. Ya ne öğrendin? Ya geri dönüp bakınca mesela ne kaldı? Hani insanların ben kendi adıma ben 37 yaşındayım ve bazı hayat prensipleri oluşturuyorsunuz. Mesela biraz önce söylediğim şeylerden birisi bu. Elimde ne var? Gücüm neye yeter? Olan oldu şimdi ne yapabilirim? Felsefesi benim felsefelerimden bir tanesi. Kadir'in hayatını kolaylaştıran böyle var mı hap bilgiler?
Yani bu zamansal olarak çok değişiyor. Çünkü gün içerisinde, zaman içerisinde insan da çok değişiyor. Şu an için hap bilgi dediğim herhalde biraz daha zamanın içerisinde biraz daha yavaşlamak bana yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Çünkü hayattaki o kadar koşuşturmaların içerisinde bazen olduğunuz durumu gerçekçi olarak fark edemeyebiliyorsunuz. O zaman bir adım ben daha geriye atıp İlk önce onu düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü babamın dediği bir şey var. Kafanda bir kişiyle 30 saniyeden daha fazla konuşuyorsan o kişi değildir diye. Kafanızın içerisinde dolanan çok fazla şeyler var. Bir noktada ben bir adım geriye gidiyorum. İşte bu ne olabiliyor? Ebru yapmak olabiliyor. Biraz nefes almak olabiliyor. Yürüyüş yapmak olabiliyor. Ve ondan sonra biraz daha başka bir gözle bu durumdan nasıl üstesinden gelebilirim, bu durumu nasıl aşabilirim, bunları çok düşünüyorum. Hı hı. Ve herhalde şu nokta da var, az önce Kadir kimdir sorusuna, Kadir pişmanlığı olmayan bir insandır. Gerçekten çok uzun süreler bununla kendimle gurur duydum. Pişmanlığım olmadı çünkü şöyle bir şey vardı, bunu istedim ve istediğimi yapmak için elimden geleni de yaptım. Bunu biliyorum. Elimden geleni yaptığım için bir pişmanlığım yok. Ve o an olmayan şeyler, sizin de videolarınızda, kitaplarınızda söylediğiniz gibi o an olmayan şeyler, beni üzen şeyler daha sonrasında gördüm ki gerçekten hayırmış. Gerçekten öyle olmamasının sebebi varmış. Mesela az önce size de söylediğim gibi Almanya'ya gezerken kuzenimin bana Berlin'e gitme, lütfen Berlin'e gitme, Berlin'e gitme deyip de kendisi Almanya doğumlu bir Türk olaraktan Berlin'e gitme deyip bana Amsterdam'a git, Amsterdam çok güzel dediğinde tabii ki gülüyorsun. Çünkü onun o düşünceleri, o değerleri bambaşka ama ben işte bu noktada diyorum ki onun savaşmaya çok gerek yok. Yani evet bunun bir sebebi var herhalde ve Amsterdam'a gidiyorum. Amsterdam'da bir anda şu anki en yakın Koreli arkadaşımla tanışıyorum. Sonra 6 ay sonra onu Kore'de ziyarete geliyorum. 6 ay sonra o beni Türkiye'de ziyarete geliyor ve belki de Kore'de yaşama sebeplerinden biri de bu an oluyor. Yani o kırılma noktaları var ya ama işte şöyle bir durum var. Ben bunu bir adım geri atıp o çatışmadan değil de o çatışmanın arkasındaki değere bakıp ve diyorum ki evet hayatımı değiştiren bir noktaydı o. Yani çok büyük bir noktaydı. Ama bu noktada ben ne yaptım? Bunu fark ettim, algıladım ve kabullendim. Ama bu kabullenme de pes etme değil. Pes etme değil. Çünkü sonuçta yaptığımız şeyler bizim tercihlerimiz. Ben bir şekilde Berlin'e de gidebilirdim. Ama Amsterdam'a gittim ve çok farklı bir hayatın kıvrımını yaşadım. Çok küçük bir anda. Herhalde anın değerini bilmek benim için şey olabilir, cevap olabilir.
Çok çok keyifli. Yani evet. Buraya gelirken aslında yeni insanlar, yeni hikayeler keşfetmeyi umuyordum zaten ama Kadir'le tanışmak da bu işin çok güzel bir tarafı oldu. Yavaş yavaş sona gelirken Kadir bir şeyden bahsetti. İlk zamanlar zorlandığı bir anı anlatırken rahmetli Doğan hocamızdan bahsetti. Ya bir duygulandık da o anlatırken. Ya o kısmı da şey yaparsan, belki izlemediyseniz Doğan hocayla bir videomuz var rahmetli. Onun yazdığında ziyaret etmiştim ve bana çok ilham veren, hatta psikolog olmamın sebeplerinden, ana sebeplerinden birisi de kendisidir. Yani Doğan Hoca'nın senin için bir anlamı olduğunu söyledin.
Çok büyük.
Biraz ondan da bahsedersen sonra yavaş yavaş sonlandıralım.
Şöyle, Doğan Hoca'nın ilk işte Amerika'dan Türkiye'ye dönüp TRT'deki ilk programları yapmaya başladı. Ben 9-10 yaşlarındaydım ve o süreç içerisinde kendim, şu an kabullendiğim babamla bir çatışma içerisindeydim. Hı hı. Ve Doğan Hoca'nın o küçük 1,5 saatlik programları, her pazar yayınlanan o programları hem babama, yani eminim bunu kabul edecektir, hem de benim için 9 yaşında 10 yaşındaki Kadir için o kadar büyük değişimleri oldu ki bir insanın bir toplumu iyileştirmedeki Doğan Hoca'nın o rolü, rahmetlinin hiçbir zaman hakkını ödeyemeyeceğiz diye düşünüyorum. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bazen işte insanların imrendiği bir hayatı yaşıyor olabiliyorsunuz ama bir an geliyor, karanlığa çok gömülüyorsunuz. Ve şunu ben eminim ki hocam siz de kabul edeceksiniz. Karanlık bir anda gelmiyor. Karanlık yavaş yavaş yavaş yavaş sizi sarıyor. Bu noktalarda bir gün yine yürüyüşe çıktım ve Han Nehri'nde hemen suya bakıyorum. Orayı her gördüğümde de rahmetli Doğan hocam o zaman da yaşıyordu. Aklıma geliyor çünkü o zamanki daha önceden bildiğim bir hikayesini tekrar dinledim. Kendisi Amerika'da doktorasını yaparken tamamen kaybetmiş ve yok olarak hissediyor ve diyor ki ya evet ben yapamadım. Geri dönmek de çok ağır geliyor. O zaman ben herhalde canıma kıyacağım diye düşünüyor. Ve şöyle bir şey var. Doğan Hoca'da da bende de olan şey herhalde biz hayatımızı çok hafife alamıyoruz. Kendimizi çok hafife alamıyoruz. Ve Doğan Hoca bir kurgu kuruyor. Diyor ki evet şurada yol çok kalabalık. Orada ben karşıdan karşıya geçiyormuş gibi yaparken bir araba çarpsa evet hem intihar gibi görünmez hem de bir şekilde kendimi İşte bu süreci sonlandırmış olurum diyor. Yüzünü yıkarken bir anda aynada annesinin, rahmetli annesinin oğlum kıyma. Onun o işte şey canına kıyma şivesiyle, onun işte silifke şivesiyle oğlum canına kıyma dediğindeki o nokta. Tabii ki ben o noktaya geldiğim noktalar olmadı ama şöyle bir şey var. Evet çok doğru. Yani bu an geçtiğinde hayat yine çok güzel devam ediyor. Karanlık size geliyor ama Doğan hocamın o anki sözü, annesinin onu dürtmesi gibi Doğan hocamın da benim hayatımda yurt dışında yaşarken çok fazla kendimde içselleştirdiğim noktalarda bana yardımı. Şu an rahmetli olmasına rağmen hala hayatımın dokunmasını hissedebiliyorum. Hala burada omzunu hissedebiliyorum. Ve şu an hazırladığım kitapta zaten Doğan hocamın hikayelerini atfetmek istiyorum. Kendisinin o bir hikaye, kalbin boşluğunu doldurma hikayesini dinleyip bir gece kalkıp not aldığımı hatırlıyorum. Doğan Cüceloğlu diye de kenarına not aldım ve dedim ki evet bu herhalde değer katma budur. Doğan Hoca bizim ülkemizin çok büyük bir değeri. Hayatta sanırım benim için böyle bir ödev çıkartıyor karşıma. Değer koymadan gitmemek gerekiyor. Hayatı topluma, yaşamımıza bir değer katmadan gitmemek gerekiyor. Benim için büyük bir motivasyon. Her gün bu ülkede bu sanatı, bu yaşamı yaşarken özlemi, aileme, yemeklere olan özlemimi bir noktada işte baskılamaya, kendisini kontrol altına almaya çalışırken hep bu var. Ben şu an bir başarı hikayesini yaşıyorum. Ben bir şu an değeri ortaya koymaya çalışıyorum. Bu çok kıymetli diye düşünüyorum.
Vallahi bence de çok kıymetli ve sen de hem kendi hayatında yaptığın, icra ettiğin şeylerle hem evet. de burada Kore'de geleneksel bir Türk sanatını tanıtarak yani bir kültür elçisi de olarak bence çok değerli işler yapıyorsun. Evet. Umarım bu videoyu izleyen binlerce insana da ilham olursun. Ben Kadir çok memnun oldum tanıştığımıza.
Ben de çok memnun oldum.
Vallahi gerçekten iyi ki varsın, ilk seninle tanıştık, ilk yolumuz kesişti. Hiçbir şey tesadüf değil. Bugün evet. burada tanışmamızın da ben çok büyük bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Buradan bizi dinleyen dostlara Kore'den sevgiler, selamlar. Her zamanki söylediğim gibi kendine iyi davran güzel insan. Görüşmek üzere, hoşça kal.